Merhaba, ben Büşra Kahraman, uzman psikoloğum. Hem bu hayatı yaşamayı, hem yeni bir şeyler öğrenmeyi, keşfetmeyi, sevdiklerimle etkileşimde olmayı, diğer insanlarla bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Şu anda bu kaydı dinlediğinize göre, sanırım siz de diğer insanlarla dinleyerek de olsa etkileşim içerisinde olmayı seviyorsunuz. Umarım bu kanalda hep birlikte çok eğleniriz, birbirimizden bir şeyler öğreniriz. Eğer hazırsanız, Konuşuyorum serimin yeni bölümü başlıyor. Konuşuyorum'un yeni bölümünden hepinize merhaba. Görüşmeyeli umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün başlıktan da anlaşılacağı gibi Müslümanlık ya da inançlı olmak ve psikopatolojiler konusunu birazcık ele almak istiyorum, haddim olmayarak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir din adamı olarak veya dini bir temsilci olarak bu kaydı yapmıyorum. Hem bu dini yaşamaya çalışan hem de psikologluk mesleğini icra etmeye çalışan birisi olarak aslında bu konuyu birazcık konuşacağım. Dolayısıyla burada herhangi bir dini iddiam olmadığının altını çizerek başlamak istiyorum. Öncelikle neden böyle bir konuyu ele alıyorum? Çünkü yıllardır aslında çok fazla duyduğum bir şey var ve son zamanlarda da birazcık daha bununla alakalı paylaşımları sık görmeye başladım. Konu şu aslında, Müslüman depresyona girmez, işte inançlı bir insan vesveseye kapılmaz gibi bazı söylemler var. Birazcık aslında dediğim gibi bu söylemleri ele almaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Müslüman depresyona girmez söylemi üzerinden gidelim. Öncelikle bu bir yargı cümlesi. Dolayısıyla kesin bir kanıya vardırıyor bizi sonuna geldiğimizde. Şimdi bunu sorgulamaya başlayan insan tabii ki ilk etapta şöyle bir sorgulama yapabilir. Neden? Neden bir Müslüman depresyona giremez? Neden böyle bir düşünce var? Çünkü aslında benim gözlemlediğim kadarıyla bunun altında birazcık işte Müslümanın umutsuzluğa kapılmayacağı düşüncesi hakim. Ya da kapılsa bile işte mutlaka Allah'a sığınarak bundan korunabileceği düşüncesi hakim. Ve aslında ideal Müslümanlık tanımında belki de hiçbir şekilde yaratandan umudu kesmemek, her zaman işte ümit var olmak, her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya ve en iyi şekilde kulluk etmeye çalışmak, başına gelen kötülüklere tamamen imtihan gözüyle bakmaya çalışmak gibi bazı özellikler var. Ama kendimize şu soruyu sorduğumuzda, kaç kişi gerçekten ideal ve mükemmel Müslüman tanımına uyuyor ve buna uygun bir şekilde yaşamını sürdürüyor? Hiç teklemeden, her zaman, her şeye tevekkülle, her şeye müthiş bir kabulle yaklaşarak kaç kişi yaşamını sürdürebiliyor? Bunu sorguladığımızda aslında birazcık mükemmeliyetçilikle ilgili bir yere de gelmiş oluyoruz. Nasıl ki hayatta mükemmeli yakalamaya çalışırken her şey en iyi olsun, yaptığımız şeyler kusursuz olsun diye çabalarken aslında arka planda kendimizi tamamen işlevsiz bırakıyoruz. Hatta bu bazen ön planda da oluyor. Hiçbir hataya yer vermeyecek bir şey yapabilmek için bazen hiçbir şey yapmamayı tercih edebiliyoruz. Bir şey teslim edeceksek bu gecikiyor. Yapacağımız her şeyi geciktirmeye başlıyoruz, ertelemeye başlıyoruz. Mümkün olduğunca sorumluluk almaktan, yeni bir şeyler ortaya koymaktan kaçınıyoruz. Aslında bence benzer bir düşünceyi buraya da uygulayabiliriz. Yani evet, belki ideal Müslümanlık tanımında bu az önce saydığım özellikler olabilir. Hatta çok daha fazlası tabii ki var. Ama ideal olarak, ideal Müslüman olarak yaşamaya çalışırken ve iyi bir Müslüman depresyona girmez, sorunlarıyla mükemmel bir şekilde başa çıkar, hiçbir zaman güçlükler karşısında yılmaz gibi bir düşünceyle hareket edersek, o zaman da her şeyden önce kendimizi kitlemiş oluyoruz. Çünkü hayatta aslında önemli olan düşmemek değil, düştüğümüz yerden kalkabilmek. Ve kalkabilmek için de önce tabii ki bir düştüğümüzü kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bence bu söylemi sadece burada bile çürütmüş olabiliyoruz. Kaldı ki aslında Müslümanlar olarak en iyi bildiğimiz şeylerden bir tanesi de bu hayatın rahat etme yeri değil, bir imtihan yeri olduğu ve hayatta çok fazla problemle mücadele etmek zorunda kalacağımız gerçeği aslında. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda da düşme fikrini inkar etmek ya da kötü hissetme, zorluklarla başa çıkamama fikrini inkar etmek Aslında inandığımız şeyin doğasıyla da bence çok fazla örtüşmüyor. Tabii bununla birlikte yapılan araştırmaların gösterdiği bir şey de var ki aslında koruyucu faktörler arasında inançlı olmak gerçekten yer alıyor. Yani düştüğümüzde kalkmak için kullanabileceğimiz dini motivasyonlarımızın olması ya da imanımızın bize yön vermesi, inancımız doğrultusunda o süreçte okumalar yapmak, dua etmek, tevekkül etmek ya da başımıza gelen şeylerle ilgili acaba nasıl bir şey çıkacak, nasıl bir hayra vesile olacak diye düşünebilmek. Ama her Müslümanın her zaman, her gün, her saat, her dakika aynı şekilde, aynı düşüncelerle, aynı inançla hareket edebileceğine dair bu söylem bence dediğim gibi en başta zaten o içinde bulunduğu durumu anlamlandırmasını çok etkiliyor. Yani evet, ben bir ne yaşadığımı anlamlandırayım, ondan sonra bununla nasıl başa çıkacağıma kendim karar verebilirim ya da nasıl bir destek almak istediğime, nereye yönelmek istediğime kendim karar verebilirim. Ama bu depresyona girmez gibi hani net bir şekilde olduğu zaman öncelikle ben zaten oradaki duygu ve düşüncelerimi kabul etmiyor oluyorum. Bu duyguları kabul etmediğim zaman da haliyle üstünü örtmeye başlıyorum ve biriktiriyorum aslında. Biriktire biriktire daha sonrasında belki de çok daha başa çıkılamaz bir yerde benim için patlak veriyor. O zaman da çevremdeki insanların işte bu tür söylemlerine maruz kalabiliyorum belki. Dediğim gibi ben bu konuyu herhangi bir dini otorite olarak konuşmuyorum. Hiçbir şekilde böyle bir iddiam yok. Sadece bu tür cümlelerin ya da bu tür yargılamaların tedavi sürecinde ya da kişinin tedaviye başvuru sürecinde ne kadar fazla olumsuz etkisi olduğunu gördüğüm için biraz konuşmak istedim. Çünkü insanlara doğrudan "Aa işte bak sen Müslümansın, o yüzden depresyona girmemelisin, bir Müslüman asla böyle hissetmemeli, de asla dediğim gibi vesveselere kapılmamalı, endişelenmemeli, her zaman işte tevekkül sahibi olmalı" gibi şeyler söylendiğinde bu aslında o kişide suçluluk duygusu yaratmaktan da ileri gitmiyor. Hatta zaten belki de kişinin duymuş olduğu suçluluğu artıran bir yerde duruyor. Çünkü içten içe insan bunu da düşünüyor olabilir. Aslında ben inançlı bir insanım ya da aslında işte benim bazı dini motivasyonlarım da var. Hani hayatta bir şeylere bakış açısı geliştirebilmek için. Acaba neden olmuyor ya da acaba neden ibadetimden tat alamıyorum ya da niye bir şekilde dua etmeme rağmen içim rahatlamıyor bu konuda diye düşünüyor olabilir. Hatta bunları yaşayamadığı için tam olarak oradaki tatmini sağlayamadığı için bunu da hani cezalandırılıyor olarak değerlendirebilir. Bir de üstüne gelip bu şekilde söylemlerin olması bence dediğim gibi buradaki suçluluğu besleyen bir şey oluyor. Ve aslında bu konuyu dediğim gibi hani çok uzun yıllardır bununla alakalı şeyler duyuyorum, denk geliyorum. Bence mutlaka sizler de denk gelmişsinizdir. Ama bu konuyu aslında yeniden gündemime almamı sağlayan şeylerden bir tanesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gördüğüm bir paylaşımdı. Bir psikiyatristin kendisine başvuran hastaya reçete olarak işte bazı duaları yazması şeklinde bir paylaşım vardı ve altındaki yorumlarda da insanlar işte "Oh be, sonunda aradığımız doktoru bulduk, aradığımız yaklaşımı bulduk" şeklinde yorumlar yapmışlardı ve baktığımda yani hani buradaki meselenin hiçbir şekilde anlaşılmamış olduğunu görmek ve aslında işte bir mesleği icra eden insanlardan bu şekilde bir beklenti olması da olayın bence bir diğer boyutu. Şimdi depresyon dediğimizde biyopsikososyal bir hastalıktan bahsediyoruz. Yani organik kökeni olan, beyindeki hormon değişimlerinden etkilenen, sosyal yönleri olan, genetik yatkınlığın sebep olduğu bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve burada yani organik sebepleri olan bir hastalığa sadece dua yönünden, sadece inanç yönünden yaklaşmaya çalışmak ve bunu bu şekilde tedavi etmeye çalışmak ne kadar gerçekçi bir beklenti. Onu da belki değerlendirmek gerekiyor. O zaman aynı mantıkla şunu da yapabiliriz, şunu da diyebiliriz. İşte ayağım kırıldığında ben o zaman nasıl olsa inançlı bir insanım. Dua edeyim, tevekkül edeyim, nasıl olsa bir noktada bir şekilde kendini onarır bu süreç demek gibi bir şey oluyor. Yani nasıl ki aslında fiziksel hastalıklar söz konusu olduğunda bu tür şeyleri gündeme getirmiyoruz. Ruhsal hastalıklar olduğunda da önce bir araştırılmasını, bakılmasını, sonrasında sürece dair bir yol haritası çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Ama işte fiziksel hastalıklara ve ruhsal hastalıklara bakış açımız genel olarak toplum içerisinde çok farklı olduğu için, iki ayrı uçta olduğu için belki bu tarz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ve burada da dediğim gibi kişiye hani duygularını kabul etme, duygularını yaşama izni kesinlikle verilmemiş olduğu için bir de üstüne üstlük yani belki o kişi içten içe şunu da düşünüyor. Yani ben girdim zaten artık depresyona yani hani girmez diye bir şey yok. Girdim ben şu an bu süreci deneyimliyorum diye düşünüyor olabilir. Orada da bir başka suçluluk duygusu ekleyen bir düşünce geliyor bence. Bu da demek ki ben yeterince inançlı bir insan değilim ya da demek ki ben yeterince iyi bir Müslüman değilim ki bunları yaşıyorum. Dolayısıyla burada da aslında yine işlevsiz bir düşünceye işaret ediyor oluyoruz. Son olarak bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ibadetler aslında inancımız gereği zorunlu olarak yapılması gereken şeyler. Yani evet bunun sonucunda bir manevi tatmin duyabiliriz. Dua ettiğimizde, ibadet ettiğimizde kalbimizdeki sıkıntıların giderildiğini düşünebiliriz. Rahatlayabiliriz, mutluluk duyabiliriz vesaire vesaire. Ama bunlar zaten bizim yapmamız gereken şeyler. Yani kendimizi iyi hissetmek ya da psikolojik ya da fiziksel herhangi bir rahatsızlığımızdan kurtulmak için yapmamız emredilen şeyler değil. Dolayısıyla da dolaylı yoldan evet ruh sağlığımıza pozitif etki ettiği zamanlar olabilir bu ibadetlerin. Ama bunları sadece bir tedavi aracı gibi görmek, dediğim gibi tedaviyi geciktirmekten başka bir işe yaramıyor. Hatta şöyle de bir zararı oluyor benim gözlemlediğim kadarıyla, kişinin maneviyatına da zarar verebiliyor. Çünkü dediğim gibi insanlar şöyle düşünebiliyorlar artık. Ben namaz kılıyorum, kılıyorum, hiçbir şey değişmiyor. İşte dua ediyorum sürekli ama dualarım hiçbir şekilde kabul olmuyor. Ben hep böyle hissetmeye devam ediyorum. Bir şekilde bana iyi gelmiyor. Demek ki Allah beni duymuyor. Demek ki beni hani kul olarak kabul etmiyor gibi bazı düşüncelere gittiğine de açıkçası şahit oldum. Dolayısıyla da bambaşka bir yere evrilmiş oluyor aslında mesele her zamanki gibi. Dediğim gibi aynı şekilde hani bu sadece depresyon üzerinden değil diğer konularda da çok fazla söylenen bir şey. İşte kaygılı kişilere vesvese şeytandandır, işte Allah'a sığın demek de bunun bir parçası bence. Yani evet olabilir ama herkese bunu söylüyor insanlar. Yani işte sosyal kaygı yaşayan bir insana bile hani gidip Allah'a yönel demek ne kadar doğru, ne kadar mantıklı. Hani birazcık bunlar üzerine gerçekten düşünmek gerekiyor bence. İlişkisinde travma yaşamış bir insan, özgüveni zedelenmiş, tekrardan yeni bir sosyal ortama girmek konusunda çok fazla endişesi var. Bir şekilde o cesareti kendisinde bulamıyor. Yani böyle bir kişiye evet sen dua et kurtulursun demek nasıl bir mantıkla bağdaşıyor? Açıkçası benim zihnimde herhangi bir şeyle bağdaşmıyor. Aynı şekilde ya kendimi kötü hissediyorum, kaygılı hissediyorum, sürekli huzursuz hissediyorum, bir şekilde yerimde duramıyorum diyen insanlar olabiliyor mesela ve böyle durumlarda da şöyle geri bildirimlerle karşılaşabiliyorlar. Ya işte sen son zamanlarda biraz ibadetlerini aksatıyorsun galiba. Aslında bir düzene koysan onları çok daha iyi hissedeceksin. Böyle bir garanti vermek. Sonrasında da az önce dediğim yere geliyor yine. Ben yapıyorum, yapıyorum, hiçbir şey değişmiyor noktasına gelebiliyor. O nedenle dediğim gibi bu konuyu bir burada ele alıp bu düşüncelerimi sesli bir hale getirmek istedim. Psikolojik rahatsızlıklara bakış açımız, psikiyatrik ilaçlara bakış açımız, terapilere bakış açımız farklı olabilir. Bunları kabul etmiyor olabiliriz, zorlanıyor olabiliriz bu tarz süreçlere başvurmakta. Hani bunda yani çok büyük bir toplumsal algı, kültürel arka plan, damgalamalar, etiketlemeler var. Bunların hepsinin farkındayım. Ama dediğim gibi yani bunlar birbirinin alternatifi olacak şeyler değil. Sadece ibadetle ya da sadece ilaç tedavisiyle ya da sadece psikoterapiyle halledilebilecek gibi olmuyor her şey maalesef. Dolayısıyla bütün sorunlar nasıl tıbbi destekle çözülmüyorsa, bütün sorunlar nasıl sadece psikoterapiyle çözülmüyorsa, aynı şekilde sadece ibadete veya dine yönelerek de bazı şeyler çözülemeyebiliyor bu hayatta. Doğru yerde doğru mekanizmalara başvurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu yapabilmek için de öncelikle tabii ki karşımızdaki kişiyi bir anlamamız gerekiyor. Çünkü bunu yapmadığımız zaman aslında ikinci bölümümdeki meseleye de biraz geliyor. Karşımızdaki kişiyi anlamadan, dinlemeden yargılıyor oluyoruz ve muhtemelen bize derdini, sıkıntısını anlatan bir kişinin en son ihtiyacı olan şey yargılanmak, uygulanamaz tavsiyeler verilmesi vesaire. Bu konuyu zaten uzun uzun konuştuğum için tekrar konuşmayacağım. Ama dediğim gibi burada da duygusunu, düşüncesini yaşamasına izin vermediğimiz kişilere bence tam olarak aynı şeyi yapıyoruz. O yüzden öncelikle belki de bu kişilere bir tavsiye vermeden önce bir anlaşılma ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.